Belki hiçbir uygar toplumda din dili halk dili olmamıştır. Din alanında halk dili ancak sihirli dil olabilir. Bunun en iyi görünüşü kitaplı dinlerin yayıldığı çevrelerde kitap dini dilinin ulaşamadığı kitleler arasında tasavvuf ve tarikat dilinin gelişmesidir. Protestanlıktan sonra kutsal metin, Almanca, İngilizce ve öteki protestan ulusların dillerine çevrildiği zaman bile bu dillerin dili yine de halkın kullandığı dil olmamıştır. Hristiyanlıkta din dili ile halk dili arasındaki uçurumun sonucunun en ilginç görünüşü, Ortodoksluğun yayıldığı ve dili Grekçe olmayan uluslar arasında verdiği sonuçtur. Bunun öte belki en aşırı biçimini de Rusya'da görülmüştür. Rus dili konuşan halka Ortodoks Hristiyanlığı yayan Bizans misyoneri ve daha sonra rahipleri ile halk arasındaki anlaşmazlık, halk arasında kiliseye düşman olan bir halk mistisizmi yaratmıştır. Bu yüzden Rus geleneğinde kiliseye karşı ya mujik mistisizmi ya da aydın dinsizliği gelişmiştir. Buna benzer bir şekilde medresede bu dil sorunu yüzünden İslamlığı halk kitlelerine yabancı bırakmıştır. Medrese dili daha çok yarı devlet dili olan hukuk dili olarak gelişti. Halkın büyük kitlesi İslamlığı tekke ve zaviyelerde tarikat dilleriyle ya da yüksek seviyede tasavvuf diliyle, daha aşağı halka yakın seviyelerde de bektaşilik diliyle yaşamıştır. Bektaşiliğin halk arasında en yaygın bir duruma geldiği zamanın genel cahilleşme zamanına ve büyük bir siyasal güç durumuna gelmesi tesadüf değildir. Dili Türkçe olan halk arasında tasavvuf İslamlığın yanında cami ve vaiz İslamlığı da daima yaşamıştır. Fakat dikkat ederek görürüz ki bunlarda da medrese dili değil halk dili yaşamıştır. Halk İslamlıktaki rol oynayan kişilerin söylevleri ve yazıları din edebiyatı türüne değil, sihir edebiyatı türüne girer. Bunun en belirgin örneği anlamsız olması şart olan efsun ve muska dili türüdür. Bu şekilde anlamın şartı rasyonel anlamsızlık olmaktır. Rasyonel anlamsızlık ile sihir uzlaşmaz. Aydınlar arasında hurafat, boş inançlar olarak nitelendirilen din, işte bu sihir dili edebiyatında görülen İslamlıktır. İslamlık geleneğinde skolastik rasyonalizm haline gelen kelam ve fıkıhın ulemasının bile bu kadar takır takır eden din dilinden bıkarak tasavvuf dilinin edebiyatına düşmesi bundandır. Medrese diliyle halk dili arasındaki uçurum, halkın ortodoks düşmanlıktan uzak kalmasına nasıl yol açmışsa, medreseyi de Türk diline yabancılaştırmıştır. Medrese, düşün hayatını tek eline alması sonucunda yalnız halk diline yabancı kalmamış, yeni düşün biçimine de kendini uyduramamıştır. Lale devrinden başlayarak medreselilerin bir aşamaya kadar modern bilim alanında rol aldığını görmüştük. Oysa bu aşamadan sonra Bektaşiliği ezme gücü gösteren medresenin bilim alanına katılacak takatı kalmadı. Bu bilim alanından çekildi. Medresenin Türk dili konusundaki en büyük aczi, halkın çok büyük saygı gösterdiği Kur'an sorunundan olmuştur. Medrese için Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi yalnız mümkün değil, istenmeyecek bir şeydi. Kur'an Arapça olarak ilahi hikmetin anlaşılmaz sözü olarak kalmalı, bunu ancak ulema devlete ve halka yorumlamalıydı. Medrese, bu direnmesiyle Kur'an'ın gizli anlamlar şifresi sapan sapkın tarikatlara farkını varmadan hizmet ediyordu. Çünkü medresenin kapalı bir sır olarak bıraktığı Kur'an'ın yanında halkın sihir dininin diline karşı olduğu halde kendi eliyle rakibine yalnız yol açmakla kalmamış, kısmen kendisi de ona katılmak zorunda kalmıştır. Matbaanın gelişinden sonra medrese Kur'an'ın basılmasına da ilgisiz kalmıştır. Zaten anlaşılmaz bir eseri basarak çoğaltmanın anlamı yoktu. Anlaşılmaz çok sayıda değil, az sayıda ve pahalı olarak kaldıkça halkın eline düşmekten kurtarılabilirdi. Kur'an'ın Osmanlı tarihinden önce yapılmış çevirileri olduğu halde bunlar asla kullanılmamıştır. Kur'an'ın Arap diliyle olan aslının Tanrı sözünün ta kendisi olduğu inancı o denli derin bir inanç olarak yaşamıştır ki Tanzimat döneminde hatta daha sonra onu Türkçe'ye çevirme ve basma ilgisi başladığı zaman bile tepkiyle karşılaşılmıştır. Kur'an'ın dinleyicisinin anlamadığı bir dilde ve şivede tecvid ve kurallarına göre güzel sesli bir hafız tarafından okunduğu kadarıyla derin bir dinsel deneyim verebildiği inancı sürmüştür. İlkokullarda hafız yetiştirme işine titizlikle çalışıldığını görmüştük. Bu bektaşilik tehlikesine karşı düşünülmüş bir tedbirdi. Kur'an'ın basılmasına hatta çevrilmesine karşı ilk ilginin Tanzimat döneminde başladığını görürüz. Medreseden yetişme olmakla beraber tasavvuf eğitiminin kendiliğinden ilgi gösteren Cevdet Paşa'nın özel olarak bazı Kur'an pasajlarını çevirdiği söylenir. Cevdet Paşa aynı zamanda ilk kez Kur'an'ın nasıl ortaya çıktığının tarihçesini de incelemiştir. Kur'an'ın çevrilmesine imkan olmadığını herhalde o da anlamıştı. Yukarıda değindiğimiz gibi Arapça ve Farsça'nın yardımıyla zenginleşen Osmanlı dili o zamanki haliyle bile Kur'an'ın çevirmeye yeterli bir dil değildi. Bunda ayrıca medresenin hem Arap filolojisini hem de Türk filolojisini bilmeyişinin rolü olmuştur. Kur'an'ın çevrilemeyişi karşısında Cevdet Paşa, İslam'ın din ve ahlakının en sert yüzlü kitabı olan Birgevi Risalesi yerine okul çocuklarının yarı masal, yarı tarih biçiminde İslamlığı kavramasına yardımcı olmak üzere Kıssas-ı Enbiya ve Tarihi Hurafe'yi yazdı. Arapça olarak Kur'an'ın basılmasına devletçe izin verilmesini sağlamak şerefi de onundur. 1291'de yani 1874'te ve matbaacılığın gelişinden 146 yıl sonra Kur'an'ın Avrupa'da litografya ile basılması olup bittisi karşısında İstanbul'da da basılmasına razı olunmasıyla halk arasında Kur'an'ın bollaşmasının bir din aydınlanması yaratacağı sanılıyordu. Hafız yetiştirilmesine önem verilmesi bu sanının tatmin edici olmadığını gösterir. 3. Osmanlıca ve bürokrasi. Müslüman olan ve olmayan halklardan yönetici tabakaya girenleri halktan ayırmakta olan Osmanlı dilinin besleyiciliğlerinden ikinci kaynak Enderun ve bürokrasi olmuştur. Tanzimat döneminde ileri gelen zatların bir kısmı medreseden, bir kısmı da Enderun'dan gelmiştir. Fener aristokrasisi içinde bile bu dili Müslümanlar kadar iyi bilen kişiler yetişirdi ve bunlar en çok tercümanlık işlerinde kullanılırdı. Abdülhamit dönemi sadrazamlarından olan Said Paşa, Gazeteci Lisanı adlı risalesinde Osmanlı dilinde uzun tümcelerle yazma geleneğini Baba Ali hizmetinde çalışan Rumların getirdiğini ileri sürer. Tanzimat'ta tercüme odalarına Türklerin girmesi ve orada yabancı dil öğrenen yeni bir kuşağın gelişmesi, saray ve Bağbali Osmanlıcasının çözülmesinde rol oynamıştır. Bu çözülmede Fransızcanın etkisi yalnız sözcükler ve uslup açısından değil, kavram ve anlamlar açısından da bu kanalla başlamıştır. Devlet ve saray çevresinde gelişen Osmanlıcanın edebi ifadesi divan edebiyatı denen edebiyata en zengin ve en yapma düzeyine ulaşmıştır. Bu edebiyat dili yalnız toplumdan kopuk bir dil değil, aynı zamanda tabiata yabancı bir dildir. Nasıl medresenin modeli Arapçanın hakim olduğu kelam ve fıkıh edebiyatı ise bu divan edebiyatının modeli de Fars edebiyatı olmuştur. Fakat o modele zorlanarak uydurulan bir edebiyat olduğu için dil açısından belki daha da çok yapmamak zorunda kalmıştır. Klasik Fars şairlerinin yazıları bugün bile İran'da halk arasında anlaşıldığı ve söylendiği halde Osmanlı divan edebiyatı kendi zamanında bile anlaşılmazdı. Yalnız dil içeriği değil, edebi kuralları da uzun bir eğitim ve marifet isteyen bir sanattı. Bu kuralların kafesi içine sıkışmış olan bu edebiyat, Tanzimat dönemine gelindiği zaman kalıplaşmış, kısırlaşmış, edebi yaratıcılık niteliğini yitirmiş bir edebiyat olmuştu. Böyle olduğu halde yapma edebiyat dilinin Lale Devri'nde vardığı doruk, Tanzimat döneminde Osmanlıcanın temeli olmuştur. Tanzimat dönemi başlarında Osmanlıca yeni bir Rönesans'a bile kavuşmuştur. Çünkü daha 2. Mahmut zamanında Arapçanın yüksek eğitimde, tıbbiyede, harbiyede önemini kaybetmesi, onun yerini yavaş yavaş Fransızcanın almaya başlaması karşısında Osmanlıların Hindistan'da, Cezayir'de, Endonezya'da olduğu gibi dilsizleşmesi tehlikesi gözükmüştü. Yeni bilimler için gerekli terimlerin çoğunun pek azı Fransızcadan, Arapça köklerden alınarak üretilmesi, hatta sözcüklerden Arapların bile kullanmadığı sözcükler çıkarılıp bilim alanına sokulması gerekti. Böylece Tanzimat ikililiğinin başka bir görünüşü olarak dünyasal siyaset, bilim ve sanat dili olarak Osmanlıcaya yeni bir dönem açılmış oluyordu. Bunun Tanzimat geliştirdiği Osmanlılık anlayışına da paralel gittiğini görüyoruz. Osmanlıcayı bir yandan medrese Arapçasına, öte yandan Avrupa Fransızcasına karşı bir koruma duvarı olarak geliştirme yolundaki ilk başarı, 2. Mahmud'un açılış söylevinde tahmin ettiği gibi tıbbiyede olmuştur. 1861'de başlayan bir akım sonucunda tıbbiyede öğretim dilinin Fransızca olmasından vazgeçirilerek Osmanlıca kullanılmaya başlandı. 1866'da kurulan Osmanlı Tıp Kurumu ilk mesleki bilim yayını aracı olarak Vakai Tıbbiye'yi yayınlamaya başladı. 3 yıl süren çalışmalardan sonra bu kurum ilk tıp terimleri sözlüğünü meydana getirdi. 1867 ile 1870 arasında tıbbiyede Fransızca öğretilmesi devam etmekle birlikte öğretim dili Osmanlı Türkçesi oldu. Tıbbiye ilk modern bilim okulu olduktan başka liberal düşün ve ulusçu eğilimlerin yeşerdiği bir yatak olmuştur. Fakat yukarıda sözünü ettiğimiz aydınlanma akımının etkisi altında Osmanlıcanın Arapça ve Farsça sözcük dağarcığına Fransızca sözcükler tümden çıkarılmaları bir daha mümkün olamayacak biçimde girip yerleşti. Osmanlıca zengin dil kaynağına karşın bazı sözcüklerin Türkçe karşılığını anlam sorunundaki güçlükler yüzünden bulamayacak kadar yaratıcılıktan yoksundu. Bunun tipik örneğini sivilizasyon sözcüğünün Arap harfleriyle olduğu gibi alınarak sivilizasyon biçiminde yazılışından görürüz. Kavramın anlamının ne dereceye kadar anlaşıldığı da sanırız ki Reşit Paşa'nın sivilizasyon usulül mergubesi deyiminden kendisini gösterir. Bu sözcüğün bir kavramı yansıttığı bilinmediği için bu kavramı bildirmek üzere Arap sözlüğünden de bir sözcük bulup kullanmaya gerek görülmemiştir. Kültür sözcüğü ise henüz kültür biçiminde bile girmediğinden Osmanlıcasının ne olabileceği Ziya Gökalp zamanına değin bilinememiştir. Böylece bu sözcüğün kavramı ve anlamı henüz gelişmemiştir. Osmanlıca'da society, toplum sözcüğünün karşılığı Namık Kemal çağdaşlarının zamanında bile yoktu. Ne böyle bir kavram, ne o kavramın karşılığı olan anlam, ne o anlamı dil ile bildirme aracı olan sözcük vardı. Tanzimat döneminin ilerlemesiyle medrese diliyle yeni dünyasal işler dili olan Osmanlıca arasında da uzlaşma başladığı gibi, Fransızca tehlikesi karşısında Osmanlıcanın güçlenmesi sonucu olarak okunuş diliyle cahil dili arasında eskiden beri zaten bulunan uçurum yine de kaldı, hatta belki daha da derinleşti. 4. Dil, yazı ve basım, Şinasi ve Münif Paşa. Bu siyasal, sınıfsal meslekler anlam uçurumlarının 1850'lerden farkına varıldığını görürüz. Bunun belki ilk görünüşü Encümen-i Daniş'in kuruluşunun altında yatan düşüncedir. Encümen standart bir sözlük yapılması kararıyla işe başlamıştır. O sırada Türkçenin Arapça ve Farsçadan ayrı bir dil olduğunun, bilgiyi yayma başvurulacak doğal aracın Türkçe olabileceği bilincinin az çok doğduğunu da gösteren belirtiler vardır. Bunun belki ilk görünüşü medreseden gelen Cevdet Efendi ile tıbbiyeden gelen Fuat Efendi'nin el ele vererek ilk grameri yine de Kavaid-i Osmaniye adı altında yazmaları olmuştur. Encümen-i Daniş çalışmalarının Cevdet tarihini ve Ermeni bir üye tarafından yazılan bir iki eseri meydana getirmiş olmakla birlikte asıl amaç olan Türk dili sözcüğünün derlenmesine geçemeden bu kurumun sönmesinin şaşmamak gerekir. Çünkü gerçekte Tanzimat hala bilim, edebiyat ve devlet dili olarak Osmanlıcayı beslemektedir. Hatta yanılmıyorsak Osmanlıca terimi asıl bu dönemde yerleşmiştir. Halk dinini bir sözlükte kullanan kişiler Encümen-i Daniş sözcüğüyle seçilen yabancılar olmuştur. Örneğin genç bir İngiliz gemicisi olarak İstanbul'a gelen James Redhouse'un muhtemel olarak Anadolu Ermenilerinden derlediği halk sözcüklerini Tanzimat aydınlarından çok daha fazla değer verdiğini, hazırladığı sözlüklerde kullandığı an Türkçe sözcüklerin bolluğundan anlarız. Dil ve yazı tartışmalarında Tanzimat döneminde radikal bir değişme olmamakla birlikte, özellikle dil alanında yenileşmeye doğru çığır açacak olan başka bir araç meydana geldi. Dil çağdaşlaşması zorunluluğunu yaratan öğretim yanında belki daha da etkili olan bu araç basın olmuştur. Basın sadece gazete çıkarmak demek değildir. 1831'de Takvim-i Vekayi'nin çıkmasıyla basının başladığı söylenemez. Çünkü bu gazete bir havasdis kağıdı, padişahın reformlarını tanıtmaya çalışan resmi bir yayındı. O kadar. 1840'da ilk özel gazete olan Ceride-i Havadis ise bir Türk gazetecisi tarafından değil, diplomatik bir olay dolayısıyla İngiliz ticaret ve gazete muhabirliği yapan bir İngiliz tarafından başlatılmıştır. Muhtemel olarak yazarları Ermeniler olmuştur. Bu gazetede ve matbaasında basılan bir iki kitapta ekonomi politikasında liberalizm doktrininin savunulması ve yayılması bakımından onunla birlikte bir basın düşünü de başlamıştır denilebilir. İstanbul'da Fransızca ve İngilizce olarak daha çok sayıda gazetede çıkarılmaktaydı. 44. ayrımın sonu, sayfa 261, devamı 45. ayrımda.